Ayrım 28.
Bu ne hız diye düşündü Hüsamettin Bey. Neredeyse pencereden çıkacaktın. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. 12. Şimdi seni yakaladım. Hüsamettin Bey çevresindeki eşyaya dikkatle baktı. Mütercim Arif haklı diye düşündü. İnsan mevcudiyetinin eşyaya ihtiyacı yoktu. Fakat eşyanın ademi mevcudiyeti halinde insan mevcudiyeti ve fikriyatı da tehlikeye giriyordu. Mütercim Arif, eşya ve insan münasebeti üzerinde çok düşünmüştü. Kıymet verilen bir insanın ademi mevcudiyetine, eşya ile mevzubahis insan arasında kurulacak bir münasebetle tahammül mümkündür derdi. Bu münasebeti müsbet bir şekilde ifade edememekle beraber, esasta kıymettar insan ile onun hatırasının bir ahenk içinde olduğuna inanırdı. İnsan mütercim Arif'i bunun için sever diye düşündü Hüsamettin Bey. Daha kuvvetli birçok muharririn aksine, insanı malum bir istikamete sevk etmez, müpem bir ifade kullanmış olması ve meseleleri nihai bir noktaya vardırmaması bizi daha geniş ufuklara götürür. Hatta ekseriyetle kendimizi mütercim Arif'ten daha mükemmel zannederiz onu düşündüğümüz zaman. Ondan ileri gittiğimizi hissederiz. Fakat bize gene bu imkanı mütercim Arif vermiştir. Acaba bütün bunları kendisi de önceden sezmiş miydi? Bilhassa benim fikriyatıma yaptığı tesiri tahmin edebilir miydi diye merak etti Hüsamettin Bey. Hadi canım dedi ondan sonra. Benim gibileri nereden tanıyacak? Bazı münekkitlere göre mütercim Arif şarlatanın biriydi. Herkese malum olan hakikatleri bir esrar perdesi altında muğlak cümlelerle ifade eder ve okuyucu eğer bu meselelerde malumat ve tecrübe sahibi değilse, derin bir mütefekkir karşısında bulunduğu zehabına kapılırdı. Mesela eşya ve insan arasındaki mistik münasebet hakkındaki tefsirleri alelade fikirlerdi. Elbette insan uzakta bulunan bir tanıdığının sahip olduğu eşyaya bakarak bazı şeyler hatırlardı. Bütün nazariye aslında gülünçtü. Eşya ile düşünce arasındaki sözleri de havada kalan bir cümleden ibaretti. Hüsamettin Bey bütün bunları bilmesine rağmen mütercim Arif'ten vazgeçmezdi. Sanki Arif bu itirazları biliyordu. Fakat söylemek istediği bütün itirazlardan daha mühimdi onun için. Mütercim Arif'in bir dostu hatıralarında şöyle bir konuşmalarını naklediyordu. Kendisine garbın ve şarkın bu muazzam fikriyatı yanında bir müptedinin hayallerine sahip olduğu söylenmişti. Bir münekkit mütercim Asım'ı böyle kıymetlendirmişti. Bu hususta ne düşündüğü sorulunca mütercim Arif gülümsemiş ve belki onlarınki de hayaldir. Belki bir gün dünyaya öyle bir tefsir hakim olur ki benim fikir kırıntılarım da onlarınkinden mühim zannedilir demişti. Muhatabının hayretle bakması üzerine bir kahkaha atmış ve tabii bir gün benim eserimin de beş para etmediği anlaşılır ama ben hiç olmazsa kendimi biliyorum ve bir gün içinde olsa ileride beni mühim addedenler çıkabilir demek istedim diye bağlamıştı. Hüsamettin Bey'in aklına mütercim Arif'in kendisi hakkında yazdığı muhayyel bir tercüme-i halinden şu satırlar takıldı. Zamanında ancak yakın muhitinde takdir edilen ve efkâr-ı umumiyenin fazla tanımadığı bir muharrirdi. Bu yakınlarının ifadesine göre eserlerinin ileride anlaşılacağını ve öldükten sonra şöhrete mazhar olacağını zannederdi. Fil hakika vefatından bir müddet sonra bazı muharrirler Arif'e büyük bir ehemmiyet bahşetmişlerdir. Fakat bu metihlerin geniş bir muhit tarafından kabul edilmesi hiç mümkün olmamıştır. Hali hazırda modası geçmiş bir ekolün orta bir temsilcisi sayılır. Kendisinden sonra gelen Mısırlı Niyazi ve Mucip Kemal aynı meselelerde daha şümullü ve vazıh eserler vermişlerdir. Fikriyatının menşei kendisi olduğu iddiasına gelince zaten bu meseleler iki asırdan beri garpte biliniyordu. Olsun diye düşündü Hüsamettin Bey, Arif'in tarzı gene başkadır. Yahu bu oğlan bilgiyi hakikaten getirecek mi diye kendine geldi emekli albay. Hikmetin eşyası ortasında olduğum halde hikmeti unutmuşum mütercim Arif'cim diye düşünerek keyiflendi. Nedense mütercim Arif'in aleyhine bir durum hasıl olunca gene bundan Arif'in lehine bir neticeye varırdı. Arif bunu da bilir diye düşünürdü. Bu kız gelirse ben ne yaparım şimdi diye telaşlandı. Mütercim Arif Hikmet'i tanısaydı diye düşündü. Merhumun kıssalarından birini hatırladı. Bir tarihte Fransa'nın o zaman için mühim sayılan bir filozofu gelmiş ve Arif'le görüşmüştü. Memleketine dönünce Arif'i nasıl buldunuz diye soran bir gazeteciye pek bulamadım gibi alaycı bir cevap vermişti. Fransız'a göre en hakiki kaziyeleri bile kabul etmeyen ve fikirlerinin illiyet bağını kuramayan lalettayin bir insandı Arif. Bu Fransız yerleşmiş fikirlere çok sudan bahanelerle karşı çıkan Arif'in ehemmiyetini kabul etmemişti. Arif de galiba bu münasebetlerle bir kıssa yazmış ve sonunda bir peygamber edasıyla şu sözleri söylemişti. Başkalarını mühim bulmayanlar bir gün kendilerini de mühim bulmayanlarla karşılaşacaklardır. Fakat bu hakikat onların mühim bulmamış olduklarının mühim olduğu manasına da gelmez. Böyle bir adamdı işte Arif. Aman kendime bir çeki düzen vereyim, bu çocuk neredeyse gelir. Hikmet'in Bilge ile birlikte geleceğine de pek inanmıyordu Hüsamettin Albay. Bir takım karışık hayaller içinde gerçekle rüyanın ve arzu edilenin birbirine karıştığı bu ortamda dış dünyaya ait yeni bir olayın meydana geleceğine inanmak, romanlara inanmak gibi geliyordu emekli albaya. Sanki o güne kadar olanlar artık yeterli bir yoğunluğa ulaşmıştı. Bundan sonra ancak olayların yorumu ve değişik biçimdeki görünümleri üzerinde konuşulabilirdi. Bundan başka bir şey yapılamazdı. Hikmet Bilge ile birlikte içeri girdiği zaman bu duygular içindeydi. "Here we come" diye gülerek girdi Hikmet. Bilge bir kirpi gibi büzülmüştü ve uzattığı elinin dışında tek ve şekilsiz bir parçaydı sanki. Bununla birlikte gülümsüyordu, utangaç ve heyecanlıydı. "Tanıştığınıza memnun olun bakalım karşılıklı," dedi Hikmet. Albay Hüsamettin biraz hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Hikmet'in yaşantısında elle tutulur, gözle görünür, canlı bir varlığın olmasını yadırgıyordu sanki. Sözlerin canlı bir insan biçimine dönüşmesi, ilişkilerinin dayandığı temelleri acaba sarsıyor muydu? Bu odaya Napolyon ya da Schlick de aynı rahatlıkla gelebilecekti demek. Hayır, gelemezdi. Öyleyse bilge bir gerçekse, bütün hainler, Monikalar, mütercim Arif üzerine düşünceler, hepsi gerçek dışındaydı. Schlick polis memuru ve komiserlerle konuşmamıştı demek. Demek bütün bunlar Albay Hüsamettin Bey'in ve dul kadının sağladığı hava şartları içinde uydurulmuş masallardı. Hikmet'in kendi hayatından naklettiği bölümler de Austerlitz Savaşı gibi bir masal değildi demek. İşte Bilge gülümsüyordu. O halde ne Monika ne de Hrobovic diye bir mesele yoktu. Herkes Bilge gibi bu masal dünyasında gerçek yerini almaya başlarsa, gecekondunun emekli albay Hüsamettin Bey'in, dul kadının ve çocuklarının ne değeri kalırdı? Hikmet'in gecekonduda kurduğu dünya birden fakirleşmişti. Hikmet tehlikeli bir teşebbüste bulunmuştu Bilge'yi getirmekle. Gecekondudakileri çıplak bir ışığın altında görünce ne yapacaktı Hikmet? Onlar da yazmaya çalıştığı oyunların kahramanları gibi güneşe çıkınca toz olmayacaklar mıydı? Hüsamettin Bey bütün bunları düşünmeden bir anda hissetti. Bilge de bilmediği bir akışın içinde uygun olmayan bir yerde bulunduğunu sezdi. Bir süre konuşmadan oturdular. Albay'ın durumu sarsılmıştı. Aylardır Hikmet'in yaşantısı üzerinde bir soyut problemden bahseder gibi konuşmuşlardı. Hikayenin kahramanlarını birer satranç taşı gibi oradan oraya sürmüşlerdi. Demek bütün bu taşlar gerçek bir oyunun kahramanlarıydı. Demek taşları oynatma hürriyeti artık kısıtlanmıştı. Yani diye düşündü albay, şimdi kapı açılıp da sevgi içeri girebilir miydi? Evet, girebilirdi. Nursel Hanım da yaşıyordu o halde. Ne zannettin yani diye payladı kendini albay. Hikmet'e baktı, bir şeyler yapmalısın oğlum diye geçirdi içinden. Bizleri bu durumda bırakamazsın. Mesuliyetini idrak etmelisin. İster misin benim eski karım da girsin içeriye oğlum? Allah Allah diye düşündü albay. Allah Allah. Hüsamettin Bey aşırı bir kibarlık gösterdi Bilge'ye. Kılığından dolayı özür diledi. Hikmet durumu biraz anladı o zaman. albayın sahte ve alaycı gülüşünden anladı. Albay durumu kurtarmak istiyordu, kendine bir gerçeklik kazandırma çabasındaydı. Gerçekten önemli ya da gerçek bir kişi olarak görünme telaşına düşmüştü albay. Bir hikaye ya da oyun kahramanı olmadığını, 3 yıl öncesine kadar kanlı canlı ve gerçek bir albay olduğunu ileri sürüyordu bir bakıma. Omuzlarında şu kadar yıldız taşıdığını, paşaya nasıl esaslı bir cevap verdiğini, bir zamanlar evli olduğunu anlatıyordu. Hatta karısının sağ olduğunu, karısının bir adı bile olduğunu ve bu adın da filan olduğunu belirtti. Eski evinde nasıl çiçek yetiştirdiğini, emekli olduğunu bilmeyen arkadaşlarının onu yolda gördükleri zaman bu kadar genç yaşta neden emekliye ayrıldığını sorduklarını anlatmaya çalıştı. Fakat her sözüyle gerçek varlığını gittikçe kaybettiğini, gittikçe saydamlaştığını seziyordu. Bütün suç hikmetindi. Çevrelerinde bir efsane havası yaratmış, en tabii, en alışılmış olayları bir destan havasına bürünmüştü. Herhalde Bilge kapıdan girince içeride at üstünde dolaşan ortaçağ şövalyeleri filan göreceğini zannediyordu. Nevi beşer bütün hayatınca mücerret kalamaz diyen mütercim Arif ne kadar haklıydı. Hikmet hepsini kandırmıştı. Şimdi dul kadın birdenbire kapıdan içeri girse ne olacaktı? Hepsi sıkıntı duyacaktı. Hikmetle daha önce duymadıkları bir sıkıntı. Neredeyse gecekondudakilere bütün hayatlarınca bu masalı yaşayacaklarına inandırmıştı Hikmet. Şimdi de herkesten önce ihanet etmişti onlara. Kendi sözlerinin büyüsüne kapılmış, çevresindekileri hiçe saymıştı. Bir yanlışlık oldu diye düşündü albay. Bilge bütün çabasına rağmen Hüsamettin Bey'i Hikmet'in istediği gibi hissedemedi. Belki Hüsamettin Bey de Bilge'ye yardımcı olmadı. Bilge'nin bu ortamı yadırgadığını, yeni çevresini küçümsediğini sandı. Oysa Bilge bir çekingenlik hissediyordu sadece. Bu eve Hikmet'in isteğiyle gelmişti. Belki albay onu istemiyordu. Hikmet'le birlikte kurduğu dünyaya başkaları karışmasın istiyordu. Belki de bu odada çok sözü ediliyordu Bilge'nin. Çok yükseklerde dolaşan bir yaratık olarak tanınıyordu Bilge bu evde. Oysa Bilge albaydan korkuyordu. Aslında ona yaranmak istiyordu. Hikmet de telaşlanmaya başlamıştı. Neden konuşulmuyordu? Bilge Hüsamettin Bey'i nasıl bulmuştu? İşte meşhur Hüsamettin Bey Bilgecim. Neresi meşhur? Canım bütün tarih ve tiyatro bilgisiyle. Bilge gülümsüyordu sadece. Albay da gülümsüyordu. Belki de Bilge bana ne bütün bunlardan Hikmet diyordu. Ben yalnız seninle ilgiliyim. Seninle ilgili olan her şeyi bana beğendirmek zorunda değilsin. Ya da Hikmet böyle düşündüğünü sanıyordu Bilge'nin, bu yüzden huzursuzdu. Sonra birkaç kırık dökük söz konuşuldu. İlk yabancılık biraz geçer gibi oldu. Bilge de onların havasına kapıldı bir süre. Beni de aranıza alın demek istiyordu Bilge. Hüsamettin Bey ile konuşuyordu. Piyesleriniz nasıl gidiyor efendim? Hüsamettin Bey de Austerlitz'ten bahsetti. Ah ne güzel dedi Bilge. Neler okuyorsunuz bunu yazarken? Pek okumuyoruz diye karşılık verdi Hikmet aceleyle. Heyecanlanan Bilge olmaz dedi. Okumalısınız. Hangi dilden okuyorsunuz efendim? Türkçe diye cevap verdi albay biraz üzülerek. Olmaz dedi Bilge. Biraz yabancı dil biliyorsunuzdur. Gençliğimde biraz Fransızca ile uğraşmıştım dedi Hüsamettin Bey zayıf bir sesle. Hemen başlamalısınız diye atıldı Bilge heyecanla. Bu yaştan sonra mı kızım dedi albay. Biraz bozulmuştu. Neden olmasın diye onu bırakmadı Bilge. Hikmet de çalışmalı zaten. Ben de yardım ederim. Şimdi bunu bırakalım diye gülümsedi Hüsamettin Bey. Utanmıştı. Hikmet anlamadı. Birlikte çalışırız albayım. İngilizce öğrenirsiniz. Bilge hemen bir kitap tavsiye etti. Onlara yardım edeceğini söyledi. Mütercim Arif de iyidir dedi albay kendi durumunu kurtarmak için. Sonra bu sözü ettiği için pişman oldu. Neden getirmişti Bilge'yi bu deli çocuk? İşte birer birer ortaya çıkıyordu zavallılıkları. Bilge canlıydı, Bilge düşünüyordu. Anlamıyorum dedi Bilge. Sizler de neden herkes gibi bu ülkede yarım yamalak bir şeyler yapmaya çalışan insanlar gibisiniz? İşi neden sıkı tutmuyorsunuz? İşte mütercim Arif'in karşısına dikilen Fransız münekkit gibi ortaya çıkmıştı Bilge. Ona nasıl anlatılabilirdi? Demek Hikmet gerçekten Bilge'ye yaranmaya çalışmıştı. Bilge bizi ne yapsın diye düşündü albay. Başını kaldırdı. Mütercim Arif dedi. Garbın ilk nazarda inkarı gayri kabil fikriyatına karşı dedi. Bizim hakiki kıymetlerimiz dedi. Bilge itiraz etti. Siz bu aldatmalara kapılmamalısınız. İnsan batıyı biraz bilince, işin derinliğini ve büyüklüğünü biraz sezince, öyle belirsiz sözlerle oyalanmaz. Sizler birçok şeyi seziyorsunuz. Bunun için başkalarından farklı davranmalısınız. İşte Mütercim Arif de yıkılıp gitmişti. Hikmet bir kadınla bir olup, büyük bir itina ile kurmaya çalıştıkları dünyayı dağıtıyordu. Ben müsaadenizi alayım diye kalktı Hüsamettin Bey. Kalkarken de eski terliklerini gördü, utandı. Hüsamettin Bey'in kalktığını gören Hikmet kendine geldi. Bilge telaşla "Bana kızdınız mı efendim?" diye atıldı. Yatağının üstüne oturmuş, bacaklarını toplamıştı. "Resimli dergilerin kapaklarındaki kızlar gibi kurulmuşsun." diye homurdandı Hikmet. Bilge sıkıntıyla gülümsedi. "Zaten güç durumdayım, beni yorma." demek istiyordu. Hikmet, "Gözlerin dili gene sahneye çıktı demek." diye kızdı içinden. Albaya döndü. "Bir yere gidemezsiniz. Oyunu yarıda bırakamazsınız. Beni halka rezil edemezsiniz. Nöbetçiler, kapıları kapayın. Bilge, bir daha yanlış bir şey söylersen ağzına biber sürerim. Buraya gelirken ben sana böyle mi öğrettim?" Bilge gülümsemeye çalıştı. Albay da sözlerini gerçek sanacak. O albay değil, emekli albay. Belki de hiç albay olmamıştır. Böyle emekli albay olur mu? Hüsamettin Bey kaşlarını çattı. Emekli albayların alınlarında işaret mi var? Canım, öyle demek istemedim. Anlamıyorum. Bugün kimse kendisine verilen rolü oynamak istemiyor. Elini alnına vurdu. Farklı piyeslerin sahnelerini bir araya getirdim galiba. Bilge'ye döndü. Sen de bizi beğenmeyeceksen neden gelmek istedin sanki? Ben bir şey söylemedim dedi Bilge. Demek gelmek istemezdin. Hem neden bir şey söylemedin? Bu olgunluğun beni öldürecek. Neden beni yalnız tanıtmak istiyorsun Hüsamettin Bey'e diye yakındı Bilge. Beceriksizliğimi hemen yüzüme vurma. Sıkıntıyla sustu. Gecekondu seferi yenilgiye doğru gidiyordu. Albay gitmek üzere ayağa kalkmıştı ve henüz oturmamıştı. Belki bir daha oturursak ben bile sıkılacağım albaydan. Bir şeyler yapmalıyım, oyunu kurtarmalıyım. Kapıya doğru yürüdü. Albay nereye Hikmet dedi. Kapı çalınıyor albayım. Sevgi ile Nursel Hanım gelmişler de onları karşılamaya gidiyorum. Yapma dedi Bilge. Oyun canım, üzülme. Nurhayat Hanım da geliyor. Sevgi'yi pek beğeniyor, kendisine benzetmiş de. Yapma dedi gene Bilge. Görüyor musunuz albayım, ne kadar özlü konuşur. Ben yüzlerce söz ederim fakat tarihe bu yapma sözü geçer yalnız. Sevginin de üşümesi geçecek. Bilge'ye baktı. Aslında böyle düşünmüyorum değil mi? Albay'a döndü. Bu söz de onundur. Bilge'nin sözleriyle bir yer yapmaya çalışıyorum Hüsamettin Bey. Albay kızdı. Ne zamandan beri Hüsamettin Bey olduk? Kimseyi beğenmiyorum işte diye düşündü Hikmet. Hiç olmazsa Nurhayat Hanım'ı getireyim diyerek odadan çıktı. Nurhayat Hanım, sana Bilge'yi tanıştırayım. Dul kadın ellerini elbisesinin arkasına sildi. Kendisi senin anlayacağın sözlüm gibi bir şey. Bilge'ye döndü. Bilge, Nurhayat Hanım'a gülümser misin? Bilge gülümsedi. Tamam albayım, artık ne istersem yapar. Durdu. Sonra da burnumdan getirir. Dul kadın, biz onun tuhaflıklarına alıştık efendim diyerek özür diler gibi ellerini ovuşturdu. Bilge de alışıktır ama daha entelektüelce olanlarına. Nurhayat Hanım, efendim dedi. Bilge başka bir ülkeden geldiği için ben kendisiyle yabancı dil konuşurum Nurhayat Hanım. Kendisi aslen İngilizdir. Saçmalama diye gülümsedi Bilge. Kızma canım, ben herkesle kendi diline göre konuşmasını bilirim, bak şimdi. Dul kadına döndü. Eh Nurhayat Hanım, nasılsınız, iyi misiniz bakalım ha? Kadının sırtına vurdu. Çocuklar nasıl, büyüyorlar mı? Bilge'ye döndü. İyi kadındır. Albayım. Biraz tedirgin bir durumda oturan albay ne var dedi. Ben fakir bir işçi ailesinden geldiğim için aslında Bilge'nin sınıfına karşıyım. Bütün anlaşmazlığımız da bundan ileri geliyor. Bilge sersem dedi. Beni küçümsüyor albayım, bir yandan da korkuyor. Tarihi bir çekişme. Senin proleterliğin de nereden geliyor diye sordu albay. Bilge'ye inadımdan geliyor. Ayrıca gecekonduda oturduğum için benden utanıyor. Ailesi de beni istemiyor. Çorba içerken çok gürültü çıkarıyormuşum. Bilge zayıf bir sesle beni başkalarıyla karıştırıyorsun dedi. Çok yalnız yaşadım da ondan diye hemen karşılık verdi Hikmet. Birden bu kadar çok insanla karşılaşınca şaşırdım. Hepsini birbirine karıştırmaya başladım. Masanın üstündeki kağıtlar nedir diye sordu Bilge. Albayımla benim gecekonduya ait tapu senetlerimiz. Mütercim Arif'ten miras kaldı. Bana 8'de 3 düşüyor. Durdu. Sen böyle geri kalmış miraslarla ilgilenmediğin için sana hiçbir şey düşmüyor. Bir de Austerlitz Savaşı'nda albayımla birlikte gösterdiğimiz yararlıklara karşı düzenlenen bir takdirname var. Avusturya çarı verdi. Bilge gözlerini yere dikerek gülümsedi. Kötü bir şey mi yaptım da haha diyorsun Hikmet. Senden de bir şey saklanmıyor. Ruhumu okuyor albayım. 142. sayfaya kadar geldi. Yalnız hafızası zayıf olduğu için baş tarafını unuttu. Bu sırada Nurhayat Hanım kahveleri getirdi. Ciddi değil albayım diye durumu açıkladı Hikmet. Biz Bilge ile böyle oyunlar oynarız karşılıklı. Karşındakini konuşturduğun yok ki dedi albay. Bu da bir oyundur albayım. Sessiz oyunlara karşı oynanır. Allah'tan bu oyun sözünü icat ettiniz albayım. Yoksa beni de Şilik'le birlikte kapatırlardı. Nurhayat Hanım kibar bir tavırla oturuyordu sandalyesinde. Bizim Hidayet'in oyununu da pek beğenmişler dedi birdenbire. Bütün korkusuna rağmen rahatsız görünmüyordu. Konuşulanları dinlemesine izin verildiği için seviniyordu. Bilge'ye bakarak gülümsüyordu. Hidayet'in de bu konuda sözü edilebileceğini düşünerek gurur duyuyordu. İşte komşusu Hikmet de bütün konularda herkese laf yetiştiriyordu. Onunla kimse başa çıkamazdı. Fakat neden onunla uğraşıyorlardı? Ne kadar kuvvetli olursa olsun bir insan tek başına ne yapabilirdi ki? Odada bulunanlar içinde Hikmet'e bir bakıma acıyan tek insan Nurhayat Hanım'dı. Onu seviyordu ve sesinden anlıyordu. Hikmet'in çok iyi bir durumda olmadığını ve ona bu yüzden hak veriyordu. Ötekiler de belki Hikmet'e hak vermeye çalışıyorlardı. Fakat önce ellerini çenelerine dayayıp düşünüyorlar, ne olduğunu anlamak istiyorlardı. Kendi sesleriyle konuşuyorlardı. Olup bitenleri pek anladığı söylenemezdi Nurhayat Hanım'ın. Fakat Hikmet bu kadar çırpındığına göre haklı olmalıydı. Ötekiler böyle bir telaş içinde değildi. Daha çok Hikmet'in sözünü ettiği anayasa gibi soğukkanlı davranıyorlardı. Hidayet de sana çok teşekkür ediyor Hikmet dedi, sessizliği bozmak için. Herkes Hikmet'e teşekkür etmeliydi. Zavallı delikanlının ne kazancı vardı yaptıklarından. Albay da neden bu kadar ağırdan alıyordu? Hikmet'in bütün derdinin Bilge'yi beğendirmek olduğunu görmüyor muydu? Bilge terbiyeli bir sesle, Hidayet oğlunuz mu efendim diye sordu. Herkesle böyle kibar konuşur albayım. Gene başlama Hikmet diye azarladı onu Hüsamettin Bey. Söze bir yerden girmek istiyorum ne yapayım? Düzenlediğim oyun iyi sonuç vermedi ne yapayım? Susarak geçiştirmek istiyorsunuz bu kötü oyunu. Kahramanları birbirlerine yanlış tanıttığım için herkes beni suçluyor. Bilge ellerini uzattı. Sana karşı kimsenin kötü niyeti yok. Yalnız bazen kafanın içindekileri izlemekte geç kalıyorum belki. Benden bir şey beklediğini seziyorum fakat yanlış bir karşılık vermekten korkuyorum. Çünkü beni de başkalarının yanına yerleştirmek için en küçük bir fırsatı kaçırmıyorsun.''